Ayrım 5.
Musakkatim kapısına gidiş. 14-15 yaşlarındaydım. Okul olmadığı bir gün arkadaşlardan Dudu ve Kalla ile parka gitmiştik. Hava oldukça sıcaktı fakat parkın içinde dere gibi akan bir kanalın suyu ve ulu ağaçların gölgesi parkı oldukça serinletmişti. Bir süre kenarında oturduğumuz kanalın salına salına akan suyunu seyrederek okuldan, ailelerimizden, arkadaşlarımızdan konuştuk aklımda kaldığına göre. Kalla bir ara haydi arkadaşlar Musakkatim kapısına gidelim dedi. Ben o kapının pek iyi bir yer olmadığını duymuştum ama niçin iyi değil bilmiyordum. Onun için hayır gitmeyelim dedim. Babam iyi olmayan yere gittiğimi hele ona haber vermeden gittiğimi duyarsa bana kızacağını tahmin ediyordum. Babamı o kadar çok seviyor, ona öyle saygı duyuyordum ki ne onu kızdırmak ne de ondan azar işitmek istiyordum. Fakat arkadaşlar zorlamaya başladılar beni. Babamdan çekindiğimi onlara söyleyemezdim. Hemen beni alaya alırlardı. Her şeye rağmen büyük bir merak içinde nasıl bir yer olduğunu görmeye ve neden iyi yer olmadığını öğrenmeye can atıyordum. Çocukluk işte. Biraz nazlandıktan sonra sanki yalnız arkadaşların hatırı için gidiyormuş gibi yaparak kabul ettim tekliflerini. Bundan yüzlerce yıl önce ilk krallarımızdan biri Nippur'a düşmanlar girmesin diye şehrin etrafına kalın duvarlardan oluşan bir sur yaptırmış, surun dış kısmını da su dolu hendekle çevirtmiş. Bu surda şehrin dışına çıkmak için tam 7 büyük kapı bulunuyor. Gece olunca kapılar kapanır, kimse girip çıkamaz oradan. İşte bu kapılardan birinin adı Musakkatim. Söylendiğine göre vaktiyle bu kapının olduğu yerde atalarımızın yaptırdığı ve adını Barış Kapısı'nı koydukları bir kapı varmış. Akat kralı Naram-Sin bilinmeyen bir nedenle bu kapıyı yıktırmış. Başka bir Akat kralı da onartıp adını Musakkatim koydurmuş. Parktan çıkıp şehir duvarını izleyerek yürümeye başladık. Çok büyük olan Gula kapısına geldiğimizde öyle bir kalabalık ve gürültü içine düştük ki sormayın. Çünkü bu kapının biraz ilerisinde dışarıda Fırat Nehri'nin en büyük iskelelerinden biri bulunuyor. Bütün teknelerle, gemilerle Nippur için getirilen yükler ve insanlar burada boşaltılır ve başka yerlere gidecekler buradan bindirilir ve yüklenir. O gün belki de birçok tekne birden iskeleye yanaşmıştı veya her zaman öyleydi burası. Koca kapıdan aceleyle bir yere yetişecekmiş gibi koşanlar, sırtlarındaki ağır yükler altında iki büklüm olmuş insanlar, iki yanlarında alabildiğine dolu küfelerle eşekler birbirlerini itercesine çıkıyorlardı. Tam kapının iç kısmına boydan boya uzanan bir pazar kurulmuştu. Dışarıdan getirilen malların bir kısmının hemen orada satılığa çıkarıldığı anlaşılıyordu. Satıcılar kimi Akatça, kimi Sumerce olarak bağırarak sattıkları malları alıcılara bildiriyorlardı. Bir taraftan gürültü ve kalabalık, diğer taraftan neler satılıyor merakı beni serseme çevirmişti. Birdenbire Kalla kolumdan çekti. Ağzı açık budala gibi ne duruyorsun haydi yolumuza dedi. Birbirimizi o kalabalıkta kaybetmeyelim diye el ele tutuşarak kalabalığı yara yara yürümeye devam ettik. Mah kapısına ulaşıncaya kadar epeyce yol almıştık. Ben de oldukça yorulmuştum. Yorgunluktan biraz geride kalınca Dudu hemen sırtında yükü olan yorgun eşek gibi iki tarafa yalpalayıp durma diye beni uyardı. Bu deyimi de nereden öğrendin yoksa sen mi uydurdun diye merakla sorduğumda kıs kıs gülerek bilmem birden ağzımdan dökülüverdi dediğini çok iyi hatırlıyorum. Aslında Dudu pek uydururdu böyle deyimleri. Daha doğrusu kendinden deyim uyduruverdiğini hepimiz bilirdik. Dudu'nun uyarısı üzerine yürümeyi hızlandırdık. Biraz önceki kalabalık azalmaya başlamış, yol iyice tenhalaşmıştı. Birden arkadaşlar, işte yaklaşıyoruz Musakkatim kapısına dedikleri zaman ileride bir hareketlilik göze çarpıyordu. Ne göreceğimizi merak ediyordum, bir türlü söyletememiştim onlara. Sordukça kıkır kıkır gülüyorlardı. Kapıya yaklaştıkça süslü püslü genç kadınlar ile acayip kılıklı genç erkekler belirmeye başladı. Tam yakınlarına geldiğimizde hepsini açık seçik gördük. Kadınların yanakları dudakları kırmızıya, Gözlerinin etrafı siyaha boyanmıştı. Uzun saçlarını bir bantla bağlamışlardı. Uzun etekli, kısacık etekli, omuzları açık veya kapalı, rengarenk giysiler vardı üzerlerinde. Birkaç tanesinin elbisesi öyle ince, hatta kafes kafes delikliydi ki kalçaları göğüsleri olduğu gibi görünüyordu. Bazılarının da erkeğe benzer halleri vardı ama kadın gibi giyinmişlerdi. Meğer bunlar sokak kadınları ile eşcinsellermiş. Normal giyinmiş birçok erkek de vardı aralarında. Bunların çoğunun kıyafetlerinden gemici olduğu anlaşılıyordu. Bazıları itişip kakışıyor, bazıları da kadınlarla sarmaş dolaş öpüşüyorlardı. Karşılıklı duran bir erkekle kadının yanlarından geçerken, kadının yarım gin gümüş isterim. Erkeğin de çok pahalı, sana ancak dörtte bir gin verebilirim dediğini duydum. Bunlar beni o kadar şaşırtmıştı ki bugün bile aynı ile anımsıyorum konuşulanları. Bunda benim belleğimin de etkisi çok olmalı. Çünkü öğrendiklerimi ve duyduklarımı kolay kolay unutmam. Tam kapının hizasına gelince daha da ilginç görüntülerle karşılaştık. Sur çok geniş olduğundan kapı içinde oldukça büyük kapalı bir boşluk vardı. Orada kadınları erkeklerle yerlerde kimi yan yana, kimi üst üste yatmış bir durumda görmeyeyim mi? Biraz loş olan kısımda sanki insanlar çırılçıplakmış gibi geldi bana. Birdenbire korkmaya başladım. Babam buraya geldiğimi duyarsa bana çok kızacak, belki de dövecek diye düşündüm. Diğer taraftan onlara bakarken hem tiksiniyor hem de içimde anlayamadığım bir duygunun kıpırdadığını hissediyordum. Hemen arkadaşlara ne olur geri dönelim diye yalvarmaya ve onları çekiştirmeye başlamıştım. Onlar da korkmuşlardı herhalde. Hep beraber koşa koşa oradan ayrılarak evlerimize döndük. Meğer bu yüzden o kapıya akatlılar ses bakımından kirli anlamına gelen akatça musakkatim adını koymuşlar. Bizim zavallı barış kapısı ne hale gelmiş? Barış yerine seks kapısı olmuştu. Bu kapının hala aynı görevi yaptığını duyuyorum ama ben bir daha oraya ayak basmadım. İskeleler çok yakın olduğundan çoğunlukla gemiciler ve tanrılarımıza değer vermeyip tapınaklarımıza kurban getirmeyen, dinsel törenlerimize katılmayan veya bizim dinimizden olmayan yabancılar cinsel gereksinimlerini orada giderirler. Eve döner dönmez bu olayı anneme söylemeden duramamıştım. O da hiç sesini çıkarmamıştı. Çok daha sonra babama onunla arkadaş gibi konuşmaya başladığımız zaman orada nasıl tiksindiğimi, nasıl korktuğumu anlatınca o gülmeye başlamış ve daha o zaman annemin olayı kendisine bildirdiğini söylemişti. Bu suçumu bu kadar anlayışla karşıladıkları için ne büyük bir sevgi ve minnetlik duymuştum onlara anlatamam. Gölgeleri kıvansın. Ludin Girra'nın yaşam öyküsü Tablet 8. Ulusumuzun öyküleri 1. Bizim ülkemiz hep krallar tarafından yönetilir. Daha önce de söylediğim gibi inancımıza göre kentlerimizi ilk olarak tanrılarımız kurup hazırlamışlar. Sonra da insanları yaratıp onların içine doldurmuşlardır. Bu insanları yönetmek için de krallar göndermişler. Söylenen ve yazılanlara göre ilk krallık gökten Eridu kentine inmiş. Sonra sırayla krallık Battibira, Larak, Sippar ve Şurupak kentlerine geçmiş. Bütün bu 5 kentte sözde 8 kral yaşamış ama biliyor musunuz onların yaşadığı yılların toplamı ne kadarmış? Tam 241.200 yıl. Hiç aklım almıyor doğrusu bu insanların böyle uzun yaşamasını. Bir de aklımın almadığı şu var. Atalarım nasıl düşünmüş bizim ulusun bu kadar eski olduğunu? Bu süre hem de tufandan önce. Tufandan sonra benim yaşadığım şu günlere kadar yine binlerce yıl daha geçmiş. Onları da eklersek ne uzun zaman değil mi? İlk 8 kraldan sonra ülkemizde öyle bir tufan felaketi olmuş ki her şeyi silip süpürmüş. Anlatıldığına göre nedense tanrılarımız yarattıkları insanları yeryüzünden yok etmeye karar vermişler. O sırada Şurupak kentinde son derece iyi kalpli, tanrı korkusu bilen, tanrıların bildirilerini alabilen Ziusudra adlı bir kral varmış. Bizim bilgelik tanrımız saygın Enki, tanrıların insanları yok etme kararına çok üzülmüş Ama onları tek başına bundan caydıramayacağını anlayınca, Kral Ziusudra'ya bir duvar arkasından bir tufan olacağını fısıldamış ve hemen verdiği ölçülere göre bir gemi yapıp içine alabildiği kadar insanı ve hayvanı sokmasını önermiş. Kral Tanrı'nın tarifine göre çok büyük bir gemi yapmış. İnsanları ve hayvanları içine sokup kapısını kapadığı anda bir fırtınanın patlaması ile birlikte gökten sanki denizler gibi yağmur boşanıvermiş. Bir anda her şey, her yer sular altında kalmış. Buna karşılık kralın gemisi su yüzünde salına salına dolaşmaya başlamış. Bu bardaktan boşanırcasına yağan yağmur tam 7 gün 7 gece durmadan sürmüş. 7. gün güneş tanrımız Utu ışıklar saçarak gökyüzünde ortaya çıkmış. Yağmur dinmiş, sular çekilmeye, yer ısınmaya başlamış. Ziusudra ortalığın yatıştığını görünce koca gemiden çıkıp güneş tanrımız Utu, gök tanrımız An ve hava tanrımız Endil'in önlerinde yere kapanıyor, onlar için kurbanlar kesiyor. Onun bu saygısına karşı tanrılarımız da ona tanrı gibi ölümsüz bir yaşam vererek güneşin doğduğu yerdeki tanrılar bahçesine gönderiyorlar. Tufan gelip geçtikten sonra ülkemize yeniden krallık iniyor ve ilk krallık Kiş kentinde başlıyor. Bu kentte tam 23 kral, 24.510 yıl, 3 ay ve 3,5 gün krallık yapıyor. Buna göre bir kral 1000 yıldan fazla yaşamış demektir. Doğrusunu isterseniz buna inanmak çok zor geliyor bana. O zamanlara henüz yazıyı icat etmemiş atalarımız. Bu sayılar ve kral adları ağızdan ağza binlerce yıl sonraya ulaşırken belki arada birçok kral adı unutuldu. Her neyse, bu 23 kralın arasında 1560 yıl krallık yapmış Etana'ya ait bir olay beni pek ilgilendirir. Neden mi? Çünkü o ilk defa göğe çıkmış. Hikayesini size anlatayım. Etana çok iyi kalpli, tanrılara çok saygılı, onlara kurban kesen, şölenler hazırlayan, ülkesine son derece yararlı işler yapan bir kral. Gel gelelim, karısı Munin ile dertleri çok büyük. Çünkü her nedense çocukları olmaması için lanetlenmişler. Halbuki onlar da çocukları olmasını çok istiyorlar. Çünkü Etana'dan sonra krallık yapacak kimseleri yok. Bunun için kralın bütün isteği çocuk yaptıran bitkiyi elde edebilmek. Fakat o bitki de insanların kolaylıkla erişebilecekleri bir yerde değil, gökte. Ona nasıl erişebileceğini kral düşünüyor, düşünüyor, bir türlü yol bulamıyor. Olacak bu ya, şans birden ayağına gelivermiş. Bir gün yolda giderken bir çukurda kartal görüyor. Bu kartal yılan ile arkadaşlık yaparken yılan onu çukura atmış ve yavrularını da yemiş. Kartal da çukurdan bir türlü çıkamıyor. Kral ona acıyor ve kartalı düştüğü yerden çıkarıyor. Buna çok sevinen kartal, krala karşı kendini borçlu hissettiğinden, "Dile benden ne dilersen istediğini yapacağım," demiş. Kral da, "Dünyada bir isteğim var, o da gökteki çocuk yaptıran bitkiyi almak," diyerek yana yakıla derdinin nedenini anlatmış. Kartal, "Bu zor bir iş değil," demiş ve kanatlarının üstünde kralı göğe uçurmuş. Kartal, kral Etana'yı kanatları üzerine alıp bir hayli yükseldikten sonra krala sormuş. "Bak arkadaşım, yer nasıl görünüyor? Ekur tarafındaki denize bak," demiş. Etana, "Yer düz ve bir dağ, deniz etrafı çevrilmiş bir su gibi oldu." Çok daha yükseğe gelince kartal Etana'ya sormuş. "Bak arkadaşım, yer nasıl görünüyor?" Etana, "Yer bir bahçıvanın hendeğine benziyor. Deniz bir boşluk, bir çukur gibi görünüyor." Kartal daha çok yükselince Etana, "Artık hiçbir şey göremiyorum, korkuyorum. Daha yükseğe çıkarma beni, indir aşağı," diyor. Kartal da onu büyük bir hızla indiriyor. Bu arada otu bulup bulmadığını söylemiyorlar ama bizim ulusumuzun krallarının sırası yazılı listede Balih adlı oğlunun tam 400 yıl krallık yaptığı gösterildiğine göre bir çaresi bulunmuş olmalı. Bu hikayeyi bizim sanatçılar o kadar seviyor ki mühür kazıcılarımız mühürlerde Etana'yı kartalın kanatları üzerinde uçarken gösterirler. Şair ve ozanlarımız da bu konuyu çeşitli şekillerde anlatır, yazar ve söylerler. Kiş kentinden sonra krallık Uruk kentine geçiyor. Burada 12 kral 2310 yıl krallık yapıyor. Bu krallar arasında serüvenleri destanlar yaratan 3 kraldan söz etmeden yapamayacağım doğrusu. Onlar yarattıkları bu destanlar yolu ile yüzyıllar boyunca hiç unutulmadı ve yazımız geliştikçe yazmaya başladık hikayelerini. Ama yazılanlar tam doğru mu? Bilemem. Çünkü neredeyse yüzlerce yıl önce geçen bu olayların ağızdan ağza gelirken birçok değişikliğe uğrayacağını siz de tahmin edersiniz herhalde. Bu 3 kraldan birinin adı Gılgamış, diğeri Lugalbanda, diğer biri de Enmerkar. Bunların içinde en çok sevilen veya önemli sayılan ve 126 yıl krallık yapan Uruk kentinin 5. kralı Gılgamış. Ona biz biraz da tanrı gibi bakıyoruz. Sözde annesi tanrıça Ninsunlu'ymış. Bu yüzden de onun 1/3 insan, 2/3 tanrıydı deniyor. Onun kral olur olmaz ilk işi kenti Uruk'u düşmandan korumak için etrafını kalın duvarla çevirtmek olmuş. O duvar hala sapasağlam duruyor. Gılgamış duraksız, bazen de acımasız bir kralmış. Erkeklerin elinden karılarını, babaların elinden kızlarını alırmış. Kentin halkı çok bıkmış bu durumdan. Tanrılarımıza yalvarmışlar. Ne olur kralımızı biraz uslandırın. Onlar da düşünmüş, taşınmış ve onun hakkından gelmesi ve onu uslandırması için Enkidu adını verdikleri adamı yaratarak ormana salmışlar. O, ormanda çırılçıplak, ot yiyerek, hayvanlar gibi dolaşmaya başlamış. Sizin anlayacağınız tam bir orman adamı olmuş. Kentli bakmış olacak gibi değil, böyle başıboş bırakırlarsa onların işine yaramayacak. Onun insan gibi olması ve uygarlaşması gerek. Bunun için ormana bir kadın göndermişler. Bu kadın ona insan gibi yemeği, su içmeyi, giyinmeyi ve kadınla yatmayı öğretmiş. Böylece Enkidu hem uygarlaşmış hem akıllanmış olarak Uruk'a getirilmiş. Fakat Gılgamış onu görünce birden çok sinirlenmiş ve hemen kavgaya girişmiş. Ama sonradan öyle bir can ciğer arkadaş olmuşlar ki ne zaman kardeşler arasında bir kavga ve dalaşma olsa annelerimiz babalarımız hemen Gılgamış ve Enkidu gibi olun, birbirinizi sevin ve sayın diye başlarlar söylenmeye. Gılgamış bir gün şöyle düşünmüş. Görüyorum insanlar durmadan ölüyor. Ben de insan olduğuma göre sonunda öleceğim kuşkusuz ve adım sanım yok olup gidecek. Herkes unutacak beni. Adımın unutulmaması için yararlı işler yapmalıyım ki ulusum beni hep hatırlasın. Uzun uzun düşünür ve birden aklına gelir. Ulu ve dayanıklı ağaçlarla kaplı bir yaşam ülkesi var. Bu ülkeyi Huvava adlı korkunç bir canavar koruyor. Bu canavar bizim insanlarımızı, ağaçları kesmek için oraya sokmuyor. Halbuki gemilerimizi, teknelerimizi ve binalarımızı yaparken bu ağaçlar kullanılır. Bu yüzden insanlar son derece sıkıntıda. İnsanları bu sıkıntıdan kurtarırsam beni unutmazlar diyerek arkadaşı Enkidu'ya gel seninle gidip bu canavarı öldürelim diyor. Enkidu, nasıl gideriz? Evvela orası güneş tanrımız Utu'nun sorumluluğu altında. Ondan izin almak gerek. İkincisi de o yaratığın dişleri ejder dişi. Yüzü aslan yüzü. Sesi azgın sel sularının sesi gibiymiş. O bizi bir lokmada yutabilir. Sen istersen git, ben gitmeyeceğim yanıtını veriyor. Fakat Gılgamış aklına koymuş onu öldürmeyi. Ne yapıp yapıyor arkadaşını kandırıyor. Yalnız arkadaşında değil, kendindeki güçlü ve istekli delikanlıların da onlara katılması için. Annesi olan annesine, karısı olan karısına gitsin. Kimsesi olmayan gençler gelsin bizimle çağrısında bulunarak 50 genci topluyor etrafına. Güneş tanrımızın gönlünü ve izini almak için de kurbanlar yapıyor. Bu arada bronzdan ve tahtadan balta, gürz gibi silahları yaptırmayı unutmuyor. Gerekli olanlar hazırlandıktan sonra çıkıyorlar yola. Fakat yollarında aşılması güç olan 7 dağ var. Bunlar gece gündüz demeden yürüyor, yürüyorlar. Tam 7. gün dağa geldiklerinde birdenbire istedikleri o büyük sedir ağaçları ormanını görmezler mi? Gılgamış hemen ağaçları kesip devirmeye, yanındakiler de dallarını ayırıp yığmaya başlıyorlar. Bunu fark eden Huvava son derece kızıyor. Üzerlerine saldırmıyor ama Gılgamış'ı derin bir uykuya daldırıyor. Öyle bir uyku ki bir türlü uyanmak bilmiyor. Arkadaşları bakıyorlar, beklemekle olmayacak. onu zorla uyandırıyor ve Gılgamış, ne yapıyorsun? Boyuna uykudasın. Vazgeçtin mi Huvava'yı öldürmekten, beklemekten bıktık artık diyorlar. Gılgamış ne kadar geciktiklerini anlayınca birden kızıyor ve annesi Tanrıca Ninsun ve babası Lugalbanda'nın üzerine yemin ederek bu canavar ister insan ister tanrı olsun öldürmeden Uruk'a dönmeyeceğini söylüyor. Fakat Enkidu hep korkuyor ve ben bu korkunç canavarı gördüm. Bunun saldırısından kimse kaçamaz. Ne olur geri dönelim diye yalvarıyor. Ama Gılgamış onun bu sözlerine kulak asmıyor. Korkma. İkimiz bir olunca onun hakkından geliriz. Karşılığını verip onu sakinleştirdikten sonra hadi bakalım yolumuza devam diyor. Huvava onları sedir evinden gözetliyormuş meğer. Gılgamış'ın yanaşmaması için elinden geleni yapıyor. Fakat o yılmıyor ve Huvava'nın evinin içine ulaşmak için 7 sedir ağacını kesiyor. Arkadaşları da dallarını ayırıp demetler yaparak dağın eteğine yığıyorlar. O arada kahraman Gılgamış Huvava ile karşı karşıya geliyor ve aralarında büyük bir dövüş başlıyor. Kralımız o kadar güçlüymüş ki canavarın yüzüne burnuna attığı yumruklarla bile onu alt edip sımsıkı bağlayıvermiş. Huvava kendisini kurtarması için güneş tanrısına yalvarmış. Gılgamış'ın ayaklarına kapanmış özgür bırakması için. Gılgamış nedense canavara acımaya başlamaz mı? Enkidu'ya gel şunu bırakalım diye işaret edince Enkidu müthiş kızmış. Sen deli misin? Yakalanan kuş nasıl yuvasına dönmezse, yakalanan savaşçı annesinin göğsüne nasıl geri gelmezse, onu bırakırsan sen de seni doğuran annene ve yaşayacağın kente dönemezsin demiş. Bunun üzerine canavarın boynunu kesip kafasını torbaya koyarak yüce Enlil'imize götürüyorlar. Fakat Enlil dağları ve ormanları koruyan bu yaratığın öldürülmesine önce çok kızmış ve onları bundan sonra kızgın güneş altında dağlarda ve ovalarda dolaşıp durasınız diye lanetlemiş. Ama sonra nedense bu sözünden vazgeçerek Sumer'in 7 tanrısal ışığı olan Melam'ı Gılgamış'a hediye etmiş. Bu hikaye yakın zamana kadar ozanlarımız yoluyla ağızdan ağza gelmiş, sonra şairlerimiz biraz daha süsleyerek onu şiir halinde yazmışlar zaman zaman. Ben bu yüzyılda yazılan şiirden bazı satırları merak edersiniz diye size yazacağım. Ümit ederim hoşunuza gider. Gılgamış'ın güneş tanrımız Utu'ya kararını bildirişine ve kendisinden izin isteyişine ait. Gılgamış gökteki Utu'ya dedi ki, ey Utu, ben ülkeye girmeliyim, izin ver bana. Sedir ağaçları ülkesine girmeliyim, izin ver bana. Gökteki Utu ona yanıt verdi. Sen prens ve silahşörsün, doğru. Fakat ne yapacaksın ülkede? Utu, sana bir söz söyleyeceğim, kulak ver ona. Onu sana ulaştıracağım, kulak ver ona. Kentimde insanlar ölüyor, kalbi sıkıyor. İnsanlar yok oluyor, kalp dayanmıyor. Duvara çıktım, ırmağın suları ile sürüklenen ölüleri gördüm. Bana gelince ben de öleceğim, bu doğru. İnsan ne kadar uzun olsa göğe ulaşamaz. İnsan ne kadar geniş olsa yeri kaplayamaz. Tuğla'da yazılı kader gelmeden ülkeye girmeliyim, adımı duyurmalıyım. Adların yüceldiği yerde adımı yüceltmeliyim. Bilmem fark ettiniz mi iki satır önceki dizede yazılanı? Bizim inancımıza göre herkesin ne kadar yaşayacağı, yaşadığı sürede başından geçecek olaylar daha biz doğmadan tuğlamıza yazılmıştır. Kralımız Gılgamış'ın dilediği olmuş, yüzyıllarca sonra unutulmadı. Yazımızla da ölümsüzleşti. Bizden sonra daha kim bilir yüzlerce mi binlerce mi yıl unutulmayacak. Ama bizim yazımız ve dilimiz o zamana kadar yaşayacak mı? İnsanlar unutmayacak mı onları? Eğer o kadar uzun zamana adı ulaşabilirse ne mutlu ona. Ah keşke ben de unutulmasam. Ama ben bir kahraman değil, bir şairim ancak. Fakat şimdi birden aklıma geldi. Biz şairler olmasaydık, onların serüvenlerini söyleyip yazmasaydık, çoktan akıllardan yok olurdu kahramanlarımız, öyle değil mi? Bana hak vermiyor musunuz? Size bu şiirden hoşuma giden birkaç satır daha yazmak istiyorum. Bunlar Enkidu ile Gılgamış'ın geri dönme veya dönmemeleri hakkındaki konuşmaları. Enkidu, efendim sen ülkeye git, ben kentime döneceğim. Annene cesaretini anlatacağım. Kahkahalar atsın, sonra da ölümünü bildireceğim acı gözyaşları döksün. Gılgamış, benim için kimse ölmeyecek, dolu gemi batmayacak, üç katlı giysisi kesilmeyecek, duvarda kimse yok olmayacak, ev ve kulübe yanmayacak, bana yardım et, ben sana yardım edeceğim, ikimiz bir olunca bize ne olabilir ki? Gılgamış, yardımlaşma ile her zorluğun yenileceğini ne güzel anlatıyor değil mi? Bunun için de bize hep örnek gösterirler onları. Kahraman Gılgamış'a ait başka bir öykü de beni çok ilgilendirir. Çok çok eski çağlarda ülkemizin kralları istediklerini yapamıyormuş. Bir konu hakkında karar almak için halk içinden seçilen yaşlılar ve gençlerden oluşan iki meclise başvurmaları gerekliymiş.